Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 66.
Orta boylu tıknaz Mihailov, heyecanlı tavrı, kahverengi şapkası, zeytin rengi paltosu, uzun zamandır geniş pantolon giyildiği halde giydiği dar pantolonuyla, en önemlisi ürkek ve gururlu görünen ablak yüzüyle hiç de hoş bir etki bırakmadı üzerlerinde. Kayıtsız görünmeye çalışarak "İçeri girin lütfen" dedi. Giriş bölümünde cebinden anahtarını çıkardı ve kapıyı açtı. Mihailo konuklarını içeri aldıktan sonra onlara yeniden bir göz attı ve Vronski'nin çıkık elmacık kemikli yüzünü belleğine kazıdı. Sanatçı duygusu kendisine malzeme toplamak için durmadan çalışmasına ve yapıtının yargılanma anının yaklaşması yüzünden gittikçe daha çok heyecanlanmasına karşılık zor anlaşılan belirtilerden bu üç kişi hakkında doğru ve kesin bir fikir edinivermişti. Biri Golinichev, İtalya'da yerleşmiş bir Rus olmalıydı. Mihailov ne onun adını, ne kendisiyle nerede karşılaştığını, ne de ne söylediğini anımsıyordu. Ama gördüğü herkes gibi yüzünü anımsıyor, hatta kendisini önemli gibi görünen ama aslında anlamsız yüzler sınıfına soktuğunu biliyordu. Çok açık bir alın ve uzun saçlar. Bu başa yalnızca yüzeysel bir kişilik veriyor. Oysa basık burun, kemeri üzerindeki anlam son derece silik, çocuksu ve hırçın bir ifadeyi belirtiyordu. Anna ile Vronski, Mihailov'a göre tüm zengin Ruslar gibi sanattan hiç anlamayan ama sanattan anlar ve sanatsever geçinen zengin ve soylu Rus olmalıydılar. Kuşkusuz tüm eski galerileri dolaşmışlardır ve şimdi de Alman şarlatanlarıyla Rafael öncesi İngiliz budalalarının modern atölyelerini geziyorlar. Bana da yalnızca geziyi tamamlamak için geliyorlar. Heveslilerin zekaları ölçüsünde kötüleşir onlar, modern ressamların atölyelerini ne gözle incelediklerini bilirdi. Tek amaçları sanatın gerilediğini ve modern resimleri gördükçe eski ustalara daha çok hayran kaldıklarını söyleyebilmekti onların. Bütün bunları bekliyordu. Tuvallerini gösterirken, ziyaretçilerin yüzlerinden aralarındaki kayıtsız kayıtsız konuşmalarından, mankenlere ve büstlere bakışlarından, ortalıkta ilgisizce dolaşmalarından anlıyordu bunları. Buna karşın taslaklarını çevirirken, perdeleri kaldırırken büyük bir heyecan duyuyordu. Bütün zengin ve seçkin Rusların yalnızca geri zekalı ve budala olduklarına inanmasına karşılık, Vronski'den ve özellikle Anna'dan çok hoşlanmıştı. Tablodan uzaklaşıp eliyle ziyaretçilere gösterirken heyecandan dudakları titreyerek, "İşte Plutus'un önündeki İsa, Matta İncili, Bab 27 dedi. Uzaklaştı ve arkalarında durdu. Birkaç saniye sessizlik oldu. Bu arada ziyaretçiler tabloyu inceliyordu. Mihailov da o anda sanki kendisi de ziyaretçiymiş gibi tabloya baktı kayıtsız bir tavırla. Bir dakika önce çok küçümsediği bu insanlardan çok değerli, çok yerinde bir eleştiri bekliyordu. Kendi fikrini ve 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı tablosuyla ilgili düşüncelerini, yapıtının üstünlüklerini unutup bu yapıta bir yabancının soğuk ve eleştirel bakışıyla bakıyor ve hiçbir iyi yanını bulamıyordu. Ön planda Plotus'un öfkeli yüzü ve İsa'nın sakin yüzü, ikinci planda Plotus'un köleleriyle olup bitene bakan bir grup insan görünüyordu. İnsanlar ressamın büyük acı ve sevinçle yarattığı, her birinin kendine özgü kişiliği yüzlerindeki anlatım, tümünün ahengine saygı göstermek için yüzlerce kez değiştirdiği tüm bu yüzler, renklerin çeşitliliği hepsine ziyaretçilerin gözüyle baktığı zaman bayı yalanın burnundaymış gibi görünüyordu. En sevdiği yüz, tablonun merkezi, bitirdiği zaman hayran kalmış olduğu İsa'nın yüzü. Şu anda tabloya başkalarının gözüyle baktığında yok olmuştu. Onda yalnızca Titien'in, Rafael'in, Rubens'in çevresinde aynı yüzbaşılarla, aynı Plotus'larla birlikte çizdiği ölümsüz İsa'larından birinin çok iyi yapılmış, hatta o kadar da değil, pek çok kusur bulmuştu şimdi, bir kopyasını görüyordu. Tüm bunlar ağızlı sakız olmuş, güçsüz, bayat, hatta kusurlu, karışık cins şeylerdi. Bu insanlar nazik ve sevimli sözler söyleyeceklerini, sanatçıya acıyıp ardından alay etseler çok haklı olacaklardı. Bu sessizlik bir dakikadan fazla sürmediği halde Mihailov'a dayanılmaz gelmişti. Sessizliği bozmak ve endişeli olmadığını göstermek için Golinichev'le konuşmaya çalıştı. "Sanırım sizinle daha önce karşılaşmak zevkine eriştim," dedi. Yüzlerindeki hiçbir anlamı kaçırmamak için endişeyle Anna'ya ve Vronski'ye sırayla baktı. "Elbette, Rossi de. İtalyan bayanın yani paşenin şiir okuduğu bir suarede karşılaştık. Anımsıyor musunuz? Dedi Golinçev rahatlıkla, bakışlarını tablodan ayırırken hiç de üzgün görünmüyordu. Ama yine de Mihailov'un kendisinden yorum beklediğini fark ederek ekledi. Son gördüğümden beri yapıtınız çok ilerlemiş. O zaman olduğu gibi şimdi de Platos'un başı beni çok etkiledi. İn yürekli, zayıf bir adam ama ne yaptığını bilmeyen tam bir memur. Ama bana öyle geliyor ki... Mihailov'un hareketli yüzü birden canlanıverdi. Gözleri parladı. Yanıt vermek istedi ama heyecanlandı ve öksürük nöbetini tutuldu. Golinçev'in sanat anlayışını pek önemsemediği ve söylenecek daha ilginç şeyler olduğu halde, onun yalnızca Platos'un yüzündeki anlam ve memur tavrıyla ilgili gözlemini belirtmesine pek bayağı bulmasına karşılık Mihailov bu sözlere pek sevindi. Platos'un yüzü konusunda kendisi de aynı şeyi düşünmüştü. Doğruluğuna kesin olarak inandığı bu yorumun yapılabilecek binlerce yorumdan biri olması gerçeği gözünde değerini yitirmemişti. Birden Golinçev'den hoşlandı. Karamsarlıktan sıyrılarak neşelendi. Ansızın tablo çok derin ve karmaşık yaşamına bir anlam kazandırıverdi. Yeniden kendisinin de Plutus'u böyle anlamış olduğunu söylemeye çalıştı. Ama dudakları titrediğinden tek söz bile söyleyemedi. Vronski ve Anna resim sergilerinde herkesin yaptığı gibi biraz sanatçıyı kırmamak, biraz da tuhaf bir söz söylemekten çekindikleri için alçak sesle konuşuyorlardı. Mihailov tablosunun onları da etkilediğini sanarak yanlarına yaklaştı. İnsanın yüzündeki anlam harikulade, dedi Anna. Onu en fazla etkileyen bu olmuştu. İsa, tablonun ağırlık merkezi olduğundan sanatçının yalnızca bu övgüden hoşlanacağını düşündü. Plutus'a acıdığı görülüyor, diye ekledi. Bu da tablo ve İsa konusunda yapılabilecek binlerce doğru ve sıradan gözlemden biriydi. İnsanın yüzü sevgiyi, doğaüstü huzuru, ölümü, ölümü kabullenişi, derin bir hoşnutsuzluk duygusunu, sonuçta da acımayı temsil etmeliydi. İsa'nın tersine Platus, maddi yaşamı, manevi yaşamı somutlaşmasını temsil etmeliydi. Sonuç olarak da bir memur görüntüsünde olması gerekirdi. Ama yine de Mihailov'un yüzünde güller açtı. Golinçev bu gözlemiyle konuyu ve İsa'nın yüzündeki anlamı beğenmediğini belirtmek isteyerek, ''Yüz ne güzel boyanmış.'' dedi. ''Yüzün havası çok başarılı. Buradan yola çıkabilirdiniz.'' ''Evet, çok sanatkarca.'' dedi Vronski. ''İkinci plandaki figürler ne kadar da belirgin. Ustalık burada işte.'' diye ekledi Golinçev'e dönerek. Bu konuşmasıyla aralarında geçen bir konuşma da kendisinin bu tekniğe bir türlü ulaşamayacağı için umutsuzluğa kapıldığını söylemiş olduğunu anıştırmak istiyordu. ''Evet, evet, ilgi çekici.'' dediler Anna ile Golinçev. Mihailov zaten sinirli olduğundan Vronski'nin teknikle ilgili gözlemini onu incitti. Kaşlarını çatıp Vronski'ye ters ters baktı. Bu teknik sözünün söylendiğini sık sık duymuştu ama ne olduğunu iyi bilmiyordu. Kendisine yapılan övgülerde bile sık sık yapıtın gerçek değerinin karşısına teknik ustalığı çıkardıklarını fark etmişti. Sanki yetenekle kötü bir kompozisyon boyanırmış gibi. Örtüyü kaldırırken yapıda zarar vermemek için çok büyük bir dikkat ve titizlik göstermesi gerektiğini biliyordu ama bunda teknik diye bir şey yoktu. Mihailov'un gördüğü şeyi anlayabilen bir çocuk ya da bir aşçı kadın da aynı sahneyi kendince onun kadar iyi çizebilirdi. En usta bir ressam bile önceden konuyu saptamamışsa yalnızca teknikle resmi yapamazdı. Ayrıca Mihailov ustalık söz konusu olunca övgüye değer yanı olmadığını biliyordu. Yapıtlarının her birinde örtüleri kaldırırken gereken dikkati göstermediği için ortaya çıkan ve şimdi yapıtın bütünlüğünü bozmadan düzeltemeyeceği hatalar olduğunu kabul ediyordu. Hemen hemen tüm figürlerde, tüm yüzlerde tabloyu bozan örtülerin izlerini görüyordu. ''Yapmayı göze alabileceğim tek eleştiri, izninizle,'' dedi Golinçev. Mihailov zoraki bir gülümsemeyle, ''Elbette, rica ederim.'' diye yanıt verdi. ''Söyleyeceğim şu, siz bir tanrı insan çizmişsiniz, insan tanrı değil. Aslında amacınızın bu olduğunu biliyorum.'' Mihailov yüzünü asarak, ''Ben insayı ancak anladığım gibi boyayabildim.'' dedi. ''Evet, ama bu durumda açıklamama izin verirseniz, yapıtınız öylesine güzel ki yorumun güzelliğini azaltmaz. Aslında bu benim kişisel görüşüm. Sizinki başkadır. Temel düşünce bile başkadır. Örnek olarak Ivanov'u ele alalım. İsa'yı tarihsel bir figür düzeyine indirgeyecek olsaydı, o zaman kendisine yeni bir konu ya da çok az el atılmış bir konu bulması gerekirdi. Ama ya bu konu sanatın el atabileceği en büyük konuysa? İnsan ararsa başkalarını da bulabilir. Ama sanat tartışmalara ve fikir yürütmelere gelemez. Oysa İvanov'un tablosu karşısında inanan da inanmayan da aynı soruyu sorar. Tanrı var mıdır, yok mudur? Böylece de etki birliği ortadan kalkar. Neden o? Bana öyle geliyor ki aydınlar arasında artık bu tartışma yapılmamalıdır, dedi Mihailov. Golice böyle düşünmüyordu. Sanatta izlenim birliğinin gerekli olduğu yolundaki görüşünde direnerek Mihailov'u direnemediği bir tartışmaya sürekledi. Anna ile Vronski dostlarının okularca gevezeliklerinden yorularak uzun süredir birbirlerine sıkkın sıkkın bakıyorlardı. Sonunda Vronski ressamın çağrısını beklemeden başka bir küçük tabloya bakmaya gitti. Vronski ile Anna bir ağızdan ''Ah ne hoş, ne güzel bir tablo!'' diye bağırdılar. ''Bu kadar hoşlarına giden ne?'' diye düşündü Mihailov. 3 yıl önce yaptığı bu tabloyu tümüyle unutmuştu. Gece gündüz birkaç ay çalıştığı ve tablo yüzünden çektiği acıları ve heyecanları büsbütün unutmuştu. Bir tabloyu bitirince onu hep unutur ve ona bakmak bile istemezdi. Bunu satın almak isteyen bir İngiliz'i beklediği için sergiliyordu bu tabloyu. ''Önemli değil, eski bir çalışma.'' dedi. ''Çok güzel.'' dedi Golinichev. İçtenlikle tablonun büyüsüne kapılmıştı. Bir sığırın gölgesinde iki çocuk oltayla balık avlıyordu. Büyük çocuk oltayı suya atmış, büyük bir dikkatle mantarı izliyordu. Küçüğü otların üstüne uzanmış, karmakarışık sarı saçlı başını koluna dayamış, düşünceli, iri gözleriyle suya bakıyordu. Ne düşünüyordu acaba? Bu tuvalin yarattığı coşku Mihailov'a eski heyecanını yeniden yaşattı. Ama geçmişe dönmekten korkuyordu ve bu yüzden de yapılan övgüler hoşuna gitmesine karşılık ziyaretçilerinin ilgisini 3. tabloya çekmek istedi. Ama Vronski küçük tablonun satılık olup olmadığını sordu. Şu anda ziyaretçileri yüzünden heyecanlanan Mihailov bu para konusundan hoşlanmadı. Yüzünü asıp kaşlarını çatarak ''Satılmak için sergileniyor.'' diye yanıt verdi. Mihailov ziyaretçiler gidince İsa ve Platus tablosunun karşısına geçip oturdu. Onların açıkça söylediklerini ve söyleyemediklerini anımsamaya çalıştı. Tuhaf şey, onlar buradayken çok doğru gibi görünen eleştirileri şimdi yeniden onların gözüyle bakmaya başladığında tüm anlamını yitiriyordu. Yapıtını bir sanatçı gözüyle inceledi ve yapıtın mükemmelliği konusunda hiç tartışılmayacağını gördü. Mükemmelliği dışında çalışabilmesi için gerekli olan düşüncesini başka her şeyden çekip yapıtı üzerinde yoğunlaştırma çalışmasının burada tam olarak yerine getirildiğine, yapıtının değerine inancı tamdı. Bununla birlikte İsa'nın ayağının kısaltım görünüşü kusurluydu. Ressam paletini aldı ve çalışmaya başladı. Ayağı düzeltirken bir yandan da ziyaretçilerin fark edemedikleri, kendisinin bir başyapıt olarak gördüğü cin figürüne bakıyordu. Ayağı düzeltip bitirince bu yüze dokunmak istedi ama çok heyecanlıydı. Daha iyi çalışabilmesi için duygusuzlukla aşırı heyecan arasında orta sınırda olması gerekiyordu. Şu anda çok heyecanlıydı. Tablosunu örtecekken durdu. Bir eliyle örtüyü kaldırdı. Jane'in yüzüne bakıp mutlu mutlu gülümsedi. Sonunda tablosunu seyretme zevkinden zorla koparak örtüyü indirdi. Yorgun ama mutlu olarak evine döndü. Vronski, Anna ve Golinichev evlerine dönerlerken çok neşeliydiler. Mihailov ve tablolarından söz ediyorlardı. Konuşmalarında sık sık yetenek sözcüğü geçiyordu ama bu sözlükten yalnızca zeka ve duygudan bağımsız, doğuştan gelen, sanki fiziksel bir yetenekmiş gibi söz etmiyorlar. Bu sözcüğü yanlış olarak daha geniş anlamda ressamın gerçek anlamını bilmedikleri heyecanını belirtmek için kullanıyorlardı. Yetenek reddedilmez gerçekten de. Ama Rus ressamlarında eğitim eksikliği olduğundan bu yetenek gelişemeyecektir, diyorlardı. Ama yine de çocukları gösteren tablo belleklerine kazınmıştı ve hiç akıllarından çıkmıyordu. Mihailov tablosunu Vronski'ye sattı ve Anna'nın portresini yapmaya da razı oldu. Belirtilen günde geldi, çalışmaya başladı. 5. seanstan sonra herkes özellikle de Vronski portrenin modele benzerliği kadar ressamın modelin gerçek güzelliğini kendi anlayışına göre yansıtmasına da hayran kalmıştı. Vronski bu güzelliği Mihailov'un böylesine yakalayabilmesine çok hayret ediyordu. Ruhunu resmedebilmek için Anna'yı benim kadar tanımak ve sevmek gerekirdi diye düşünüyordu. Oysa aslında o da Anna'nın ruhunu bu portrede yakalayabilmişti. Ama bu anlam öylesine gerçekti ki diğerleri bunu uzun zamandır tanıdıklarını sanıyorlardı. Vronski kendi yaptığı Anna'nın portresinden söz ederken "Epeydir çalışıyorum ama hiçbir sonuç alamıyorum," dedi. Oysa o bir bakıyor ve oluveriyor portre. İşini bilmek diye buna derim ben. Golinci onu teselli etmek için "Bu da olacak," diyordu ona. Aslında Vronski'nin yeteneğine inanıyordu. Zaten eğitimin sanat anlayışı kazandırdığına inanıyordu. Golinichev, Vronski'nin yeteneğine özellikle inanıyordu çünkü kendi çalışmaları için Vronski'nin övgü ve sevgisine gereksinim duyuyor, ilgi ve övgünün karşılıklı olması gerektiğini hissediyordu. Mihailov atölyesinin dışında, özellikle Palazzo'da saygı duymadığı insanlarla yakınlaşmaktan kaçınan, tasalı, sıkıcı derecede saygılı, bambaşka biri oluyordu. Vronski'ye excellence diyor, Anna'nın ve Vronski'nin çağrılarına karşın yemeğe gelmiyor, çalışma günleri dışında evlerine gitmiyordu.
Ayrım sonu.